Ayrım 7.
İşletme İktisat sayfa 857. Ünite 7. Örgütleme. Ünite ile ilgili bilgi. Örgütleme tanımı, aşamaları örgütleme sürecinin örgüt içindeki önemi, örgütleme sürecinin sonuçları ve örgüt ilkeleri önemlidir. Giriş. Yönetim sürecinin birbirini tamamlayan işlevleri kapsadığını biliyorsunuz. Planlama işlevi, işletmelerin amaçlarını belirginleştirmek ve gelecek dönemlere ışık tutması bakımından önem taşır. Bu ünitede edineceğiniz örgütlenme bilgilerinin planlama işlevini tamamlayıcı unsur olarak değerlendiriniz. Örgütleme kavramı ve yönetim süreci içindeki yeri. Örgütleme işlevi, çeşitli kaynaklarda organize etme ya da organizasyon işlevi olarak geçer ve aynı anlamı ifade eder. Örgütleme, amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin tamamlanmasını ve gruplanması, işleri yapacak kişilerin, onların yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, amaçlara ulaşmak için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasıdır. Örgütleme, amaçlara ulaşmak için gerekli teknik ve beşeri unsurların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesiyle ilgili çalışmaların bütünüdür. Planlama ve örgütleme arasındaki ilişki. Yönetim ilkeleri arasında uyum ve bütünlük sağlanması gerekir. Yönetim sürecinde yer alan işlevlerin birbirini tamamlaması ve bütünleşik bir sistem görünümünde olması gerekir. Bu işlevlerin her birinin diğerinden kopuk olarak kendi içinde başarıyla yürütülmesi, yönetsel başarı elde etmek için yeterli değildir. Buna karşılık yönetim işlevleri arasındaki karşılıklı bağlantı nedeniyle her işlevin başarısı ya da başarısızlığı diğerlerini etkiler. Örgütleme sürecinin sağlıklı bir şekilde başlatılması için gerekli olan temel unsur planlardır. İşletme planlarda belirtilen amaçlara uygun bir örgütleme ve çalışma düzeni oluşturmalıdır. Örgütleme işlevinin yönetim süreci içindeki yeri. Örgütleme işlevi, planlarda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerin netleştirilmesi, işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ve yer, araç ve yönetimin hazırlanmasını içerir. Bu aşamalarda oluşan sürecin etkinlikle sürdürülmesi ve yalın bir organizasyon yapısı oluşturulması planların uygulanabilmesinde temel rol oynar. Örgütleme süreci. Örgütleme süreci, bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli işlerin tanımlanması ve gruplandırılması, işleri yerine getirecek kişilerin yetki ve sorumluluk ilişkilerinin belirlenmesi, verimli bir faaliyet ortamı yaratılabilmesi için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasıdır. Bu tanım genişletildiğinde örgütleme sürecinin aşamaları ortaya çıkar. Bunlar: A. Plan ve amaçların incelenmesi. Örgütleme, planlama sürecinin sonuçları ile iç içe ve bu sürecin uzantısı gibidir. Örgütleme sürecinin başında planlar ve içeriğindeki amaçlar ortaya konur. B. Amaçlara ulaştırılacak faaliyetlerin belirlenmesi. İşletmelerin faaliyetleri, faaliyet alanı ve amaçlarına bağlı olarak farklılık gösterir. İşletmeler arasında ortak olan faaliyetler ise muhasebe ya da insan kaynakları gibi her işletmede farklı boyutlarda olsa da yürütülmesi gereken faaliyetlerdir. C. Faaliyetlerin gruplandırılması. İşletmelerde verimli bir çalışma ortamı yaratılabilmesi, faaliyetlerin belli bir düzen içinde yürütülebilmesine bağlıdır. Bu düzenin sağlanabilmesinin koşullarından biri, benzer faaliyetlerin aynı grup içinde toplanabilmesidir. Bu şekilde oluşturulan her faaliyet grubu bir bölüm olarak organizasyon yapısı içindeki yerini alır ve bölümlendirme işlemi gerçekleşmiş olur. Örgütleme sürecinin bu aşamasında dikkate alınması gereken bir başka ilke, iş bölümü ve uzmanlaşmadır. Faaliyetlerin bölümlendirilmesi süreci, işletmelerin amaçlarına ve yönetim politikalarına göre şekillenir. Bölümlendirmede ya da departmanlaşmada temel alınabilecek yaklaşımları kısaca açıklayalım. A. Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme. Faaliyetlerin belirli işletme fonksiyonları, işlevler dikkate alınarak bölümlendirilmesini ifade eder ve uygulamada en sık başvurulan yaklaşımdır. Faaliyetler bu yaklaşımla bölümlendirildiğinde işletmelerde üretim, pazarlama, finansman, dağıtım ya da satın alma gibi bölümler oluşur. B. Ürüne dayalı bölümlendirme. Birden fazla ve birbirinden farklı özelliklere sahip ürün çeşidinin yer aldığı işletmelerde uygulanır. Bu tür bölümlendirmenin en sık görüldüğü işletmeler büyük ölçekli ve çok uluslu işletmelerdir. Örnek olarak otomotiv işletmesindeki faaliyetlerin binek otomobili ve ağır vasıta şeklinde. Bir beyaz eşya işletmesindeki faaliyetlerin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı olarak bölümlendirilmesi mümkündür. C. Coğrafi temele dayalı bölümlendirme. Faaliyetleri farklı bölgelere yaygınlaşmış olan işletmelerde uygulanır. Bu durumda imalat tek merkezde gerçekleştirilip birden fazla bölgede ya da ülkede yerel koşullara göre pazarlanır veya birden fazla bölgede imalat yapılabilir. D. Müşteri temeline göre bölümlendirme. İşletmelerin birden fazla farklı özelliklere sahip müşterileri grubuna hizmet etmesi durumunda bu yaklaşımla bölümlendirmeye gidilir. Mağazalarda kadın, erkek ya da çocuk gibi bölümlerin olması. E. Zamana dayalı bölümlendirme. Üretim faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi gerektiği işletmelerde uygulanır. Özellikle vardiya yöntemiyle çalışan işletmeler için geçerlidir. Petrol, rafineri ya da ağır sanayi işletmeleri gibi. F. Karma bölümlendirme. Tek bir ürün çeşidi olan küçük işletmeler dışında işletmelerin çoğu birden fazla bölümlendirme yaklaşımını uygulamak zorunda kalmaktadır. Örnek olarak birden fazla ürün çeşidine sahip, farklı bölgelerde üretim ve pazarlama faaliyetleri olan farklı müşteri gruplarına ulaşan bir işletmede ürüne, bölgeye ve müşteri gruplarına göre bölümlendirmeye gidilir. Karma bölümlendirme ile oluşturulan örgüt yapısı, işletmelerin amaç ve politikalarına göre şekillenecektir. D. Faaliyetleri gerçekleştirilecek iş gücünün belirlenmesi. Bu aşamada her faaliyet grubu için iş yeri, yapacak elemanların sayısı ve nitelikleri belirlenir. E. Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi. Örgütleme sürecinin bu aşamasında hiyerarşik yapının oluşturulmasına yönelik çalışma ilişkileri düzenlenir. Çalışanların yaptığı işe göre sorumlulukları, sahip olduğu yetkinin sınırları, karşılıklı yetki ve sorumluluk ilişkileri belirgin duruma getirilir. Hiyerarşik ilişkileri dikey ve yatay hiyerarşik ilişkiler olmak üzere başlıca iki gruba ayırmak mümkündür. A. Dikey hiyerarşik yapılanma. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yönetim basamaklarının oluşturulmasıdır. B. Yatay hiyerarşik yapılanma. Bölümler arasındaki çalışma ilişkilerinin ve her yöneticiye bağlanacak az sayısının belirlenmesidir. F. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi. Örgütleme sürecinin bu aşamasında işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli görülen fiziksel ortam düzenlenir. Fiziksel ortam, teknolojik düzen, iletişim aygıtları ya da büro yerleşiminin işletmenin amaçlarına uygun ve ergonomik olması gerekir. Fiziksel yerleşme düzeninin en az emek ilkesine uygun olması üzerinde durulması gereken bir başka konudur. Örgütleme sürecinin sonuçları. Örgütleme sürecinin işletmelere katkısını şöyle sıralayabiliriz. A. İşletmeyi amaçlarına ulaştıracak olan işler ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. B. İşletmenin temel işlevlerini yürütecek ana bölümler ve bunlara bağlı alt birimler oluşturulmuştur. C. İşletmenin bütününde gerçekleştirilen işlerin teknik ve beşeri özellikleri belirlenmiştir. D. Özellikleri belirtilen işleri yürütecek yönetici ve diğer çalışanların yapacağı işe göre sahip olması gereken nitelikler belirlenmiştir. E. İşler parçalara bölünmüş, iş bölümü ve uzmanlaşma sağlanmıştır. F. Yetki ve sorumluluk ilişkileri belirlenerek hiyerarşik yapı oluşturulmuştur. G. Bölümler ve çalışanlar arasındaki dikey ve yatay çalışma ilişkileri oluşturulmuştur. H. Karar sürecinde izlenecek yol ve iletişim kanallarının yönü şekillenmiştir. I. Faaliyetlerin amaçlara uygun bir düzende gerçekleştirilmesi için gerekli fiziksel donanım hazırlanmıştır. İ. İnsan gücü ve kullandığı donanımın fiziksel yerleşimi tamamlanmıştır. Örgüt ilkeleri. A. Amaç birliği. Organizasyon yapısı içinde yer alan bütün birimler temel hedeflere yönelik olmalıdır. B. Yönetim, denetim alanı. Bir yöneticiye doğrudan bağlı as sayısını ifade eder. Yöneticinin bilgi, yetenek ve kapasitesi, asların nitelikli olarak yeterliliği ve yapılan işin özellikleri yönetim alanı genişliğinin belirlenmesinde etkilidir. C. Yetki ve sorumluluklar, açıklık. Organizasyon çapında bütün personelin sahip olduğu yetki ve sorumluluklar açık ve kesin olarak belirtilmelidir. D. Komuta, kumanda birliği. Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir almasını ifade eder. E. Yönetim birliği. İşletmelerde birbirine benzer işlerin bir araya getirilerek oluşturulan faaliyet grubunun yetki ve sorumluluğunun tek bir yöneticiye verilmesini ifade eder. F. Yetki ve sorumluluk dengesi. Her çalışanın sahip olduğu yetki ve sorumluluk alanı birbiriyle dengeli olmalıdır. Yetkinin kullanımı ile ortaya çıkacak sonuçlarla ilgili yetkiyi kullanan kişinin sorumluluğu olmalıdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin tanımlanması ve gruplanması, işleri yapacak kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, amaçlara ulaşmak için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasıdır? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Yürütme, D. Yöneltme, E. Denetim. Yanıt B'dir. Amaçlara ulaşmak için gerekli teknik ve beşeri unsurların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesiyle ilgili çalışmaların bütününe örgütleme denir. 2. Aşağıdakilerden hangisi amaçlara ulaşmak için gerekli teknik ve beşeri unsurların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesiyle ilgili çalışmaların bütünüdür? A. Planlama, B. Kadrolama, C. Yöneltme, D. Örgütleme, E. Denetim. Yanıt D'dir. Örgütleme planları gerçekleştirmek için gerekli olan iş, kişi, yer gibi konuları inceler. 3. Örgütleme aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilenmez? A. Faaliyetler, B. İş gücü, C. Liderlik, D. Teknik donanım, E. Fiziksel yapı. Yanıt C'dir. Liderlik konusu yönetim örgütleme aşamasında değil, yöneltme aşamasında incelenir. 4. Aşağıdakilerden hangisi amaçlara yönelik işlerin tanımlanması ve gruplandırılması, işleri yapacak personelin belirlenerek yetki ve sorumluluk ilişkilerinin oluşturulması ve faaliyetler için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasıdır? A. Planlama süresi, B. Yönetim süreci, C. Güdüleme süreci, D. Denetim süreci, E. Organizasyon süreci. Yanıt E'dir. Organizasyon, örgütleme süreci amacına uygun örgütün oluşturulmasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinin ilk aşamasıdır? A. Planların ve amaçların incelenmesi, B. Amaçlara ulaştırılacak faaliyetlerin belirlenmesi, C. Standartların belirlenmesi, D. Faaliyetleri gerçekleştirilecek iş gücünün belirlenmesi, E. Misyon ve vizyonun açıklanması. Yanıt A'dır. Örgütleme süreci planların ve amaçların incelenmesiyle başlar. 6. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir? A. Planların ve amaçların incelenmesi, B. Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi, C. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi, D. Misyon ve vizyonun açıklanması, E. Faaliyetlerin gruplandırılması. Yanıt D'dir. Misyon ve vizyonun açıklanması planlamanın ilk aşamasıdır. 7. Örgütleme sürecinin aşağıdaki hangi aşamasında birbirine benzer işler bir araya getirilerek bölümler oluşturulur? A. Planların ve amaçların incelenmesi, B. Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi, C. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi, D. Misyon ve vizyonun açıklanması, E. Faaliyetlerin gruplandırılması. Yanıt E'dir. Örgütleme esnasında benzer faaliyetler aynı grup içinde toplanır ve bu grup faaliyetler işletmenin üretim, muhasebe ve benzeri gibi bölümlerini oluşturur. 8. Aşağıdakilerden hangisinde faaliyetler belirli işletme işlevleri dikkate alınarak bölümlendirme gerçekleştirilir? A. Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme. B. Ürüne dayalı bölümlendirme. C. Coğrafik temele dayalı bölümlendirme. D. Müşteri temeline göre bölümlendirme. E. Zamana dayalı bölümlendirme. Yanıt A'dır. Faaliyetler fonksiyonlara göre bölümlendirildiğinde işletme, üretim, finans, pazarlama gibi bölümlere ayrılır. 9. Aşağıdakilerden hangisi uygulamada en sık başvurulan bölümlendirme tipidir? A. Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme. B. Ürüne dayalı bölümlendirme. C. Coğrafik temele dayalı bölümlendirme. D. Müşteri temeline göre bölümlendirme. E. Zamana dayalı bölümlendirme. Yanıt A'dır. Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme, küçük ve tek bir ürün üreten işletmeler için uygundur. 10. Aşağıdaki hangi bölümlendirme tipi birden fazla ve birbirinden farklı özelliklere sahip ürün çeşidinin yer aldığı işletmelerde uygulanır? A. Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme. B. Ürüne dayalı bölümlendirme. C. Coğrafik temele dayalı bölümlendirme. D. Müşteri temeline göre bölümlendirme. E. Zamana dayalı bölümlendirme. Yanıt B'dir. Ürüne dayalı bölümlendirmenin en sık görüldüğü işletmeler büyük ölçekli ve çok uluslu işletmelerdir. 11. İşletmelerin birden fazla ve farklı özelliklere sahip müşteri grubuna hizmet etmesi durumunda aşağıdakilerden hangi bölümlendirme yöntemi kullanılır? A. Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme. B. Ürüne dayalı bölümlendirme. C. Coğrafik temele dayalı bölümlendirme. D. Müşteri temeline göre bölümlendirme. E. Zamana dayalı bölümlendirme. Yanıt D'dir. Uygulamada özellikle satış faaliyetlerinde etkinlik sağlamak amacıyla mağazalarda kadın, erkek ya da çocuk gibi müşteriye göre bölümlendirme kullanılır. 12. Özellikle vardiya yöntemiyle çalışan işletmelerin aşağıdaki hangi bölümlendirme tipini seçmesi daha uygun olur? A. Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme. B. Ürüne dayalı bölümlendirme. C. Coğrafik temele dayalı bölümlendirme. D. Müşteri temeline göre bölümlendirme. E. Zamana dayalı bölümlendirme. Yanıt E'dir. Petrol, rafineri ya da ağır sanayi işletmeleri gibi kesintisiz üretim yapan işletmeler zamana dayalı bölümlendirme tipini tercih ederler. 13. Birden fazla ürün çeşidine sahip, farklı bölgelerde üretim ve pazarlama faaliyeti olan farklı müşteri gruplarına ulaşan işletmeler aşağıdakilerden hangi bölümlendirme tipini seçerler? A. Fonksiyonlara dayalı. B. Ürüne dayalı. C. Zamana dayalı. D. Karma. E. Coğrafik temele dayalı. Yanıt D'dir. Karma. 14. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yönetim basamaklarının oluşturulmasıdır? A. Örgütleme. B. Kadrolama. C. Dikey hiyerarşik yapılanma. D. Yatay hiyerarşik yapılanma. E. Matriks yapılanma. Yanıt C'dir. Dikey hiyerarşik yapılanma. 15. Aşağıdakilerden hangisi bölümler arasındaki çalışma ilişkilerinin ve her yöneticiye bağlanacak ast sayısının belirlenmesidir? A. Örgütleme. B. Kadrolama. C. Dikey hiyerarşik yapılanma. D. Yatay hiyerarşik yapılanma. E. Matriks yapılanma. Yanıt D'dir. Yatay hiyerarşik yapılanma. 16. Örgütleme işlevinin başarılı olması için ön koşul aşağıdakilerden hangisidir? A. Finansal gücünün artması. B. İşletme planları. C. Yönetici başarısı. D. Emir komuta zinciri. E. Yaptırım gücü. Yanıt B'dir. İşletme planları. 17. Aşağıdakilerden hangi örgüt ilkesine göre organizasyon yapısı içinde yer alan bütün birimler temel hedeflere yönelik olmalıdır? A. Amaç birliği. B. Yönetim denetim alanı. C. Komuta birliği. D. Yönetim birliği. E. Yetki ve sorumluluk dengesi. Yanıt A'dır. Amaç birliği. 18. Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticiye doğrudan bağlı AST sayısını ifade eder? A. Amaç birliği. B. Yönetim denetim alanı. C. Komuta birliği. D. Yönetim birliği. E. Yetki ve sorumluluk dengesi. Yanıt B'dir. Yönetim denetim alanı. 19. Aşağıdakilerden hangisi her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir almasını ifade eder? A. Amaç birliği. B. Yönetim denetim alanı. C. Komuta birliği. D. Yönetim birliği. E. Yetki ve sorumluluk dengesi. Yanıt C'dir. Komuta birliği. 20. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde birbirine benzer işlerin bir araya getirilerek oluşturulan faaliyet grubunun yetki ve sorumluluğunun tek bir yöneticiye verilmesini ifade eder? A. Amaç birliği. B. Yönetim denetim alanı. C. Komuta birliği. D. Yönetim birliği. E. Yetki ve sorumluluk dengesi. Yanıt D'dir. Yönetim birliği.
7. ayrımın sonu, sayfa 864.